Ayrım 53, sayfa 503. Güvenlikten öğrenmişti eşyalarını toplayıp gittiğini. Elindeki kırık gözlüğe baktı. Büyük salaklık yapmıştı. Huzuru çekip gitmişti sanki. Sadece karısı değil, tüm işlerini organize eden muhteşem bir yardımcıydı Bilge. Kliniğin yönetimi, kanalın denetimi, her şey ondaydı. Ondan girebilecek herhangi bir zarar için önlem almayı düşündü ama bu düşünce anında silindi. Çünkü Bilge asla zarar vermezdi. Böylesine huzur veren biri zarar vermeye tenezzül etmezdi. En büyük ceza zaten kendisini mahrum etmesiydi. Şimdi her şeyi yeniden düzenlemek gerekecekti. Ama başka yol da yoktu zaten. Bilge'nin bir gün gideceğini belliydi. Duru'nun dönüşünden sonra kalacağını düşünmek delilik olurdu. Ama keşke bir ay sonra gidebilecek şekilde idare edebilseydi durumu. O aptal gözlüğü kırmak yerine ikna etseydi. Ama imkansızdı. Bilge'nin gözlerinden belliydi. Öyle bir varlık asla idare edilemezdi. Gözlerini sıkıca kapatıp beynini kaplayan Bilge'nin gidişini kovaladı kafasından. Ve çok uzun süredir kendisini tutan bir bağımlı gibi heyecanla açtı gözlerini. Duru gelecekti. Geri kalan her şey gitsindi. Duru geldikten sonra hiçbir şeyi fark etmezdi. Kalkıp telefonunu aldı eline. Önce sakladığı videoları seyretti. Sonra koltuğa açtı ceketinin cebindeki hard diski çıkardı. Bilgisayarını açıp hard diski bağladı. Mezuniyet töreninin çekimi ekranda akmaya başladı. Hızlı geçti diğerlerinin sahnesini ve Duru'ya geldi. İzlemeye başladı. İşte buydu. Ait olduğu kadın, taptığı kadın, uğruna anıtlar yaptığı kadın. Hiç kimseye benzemiyordu. Dans eden Duru'yu izlerken kabaran erkeklerini tuttu ve hemen hızla açtı kemerini, pantolonunu indirdi. Aceleyle başladı ritmi. Uzun süredir yasaklıydı onu düşünmek ve ona boşalmak. Ve bağımlılığını besleyen gözlerini Duru'ya bırakmak. Boşalması 30 saniye sürmüştü. Bir ay vardı hayatının yeniden başlamasına. Duru bir ay sonra gelecek ve yaşam yeniden başlayacaktı. Bedenini geriye bıraktı. Gece yarısına kadar aklıyla cebelleştiğini ve bilgisiz uyumanın bu kadar zor olacağını bilmeden o an uykuya dalmaya hazırlandı. Bir ay sonra deniz. Bir hayvan vardı içimizde. Her an kontrolden çıkmak için fırsat kollayan, açlığını çektiğimiz duyguların yokluğuyla besleniyor, ruhumuzu doyurmaksak içimizde güçleniyor ve yeniliyordu bizi, ele geçiriyordu hayatımızı. Hayvanımızın küçük, çelimsiz tasması haline geliyorduk. Ne kadar çekersek çekelim, bir kez kontrolü kaybettiysek onu asla geri içeriye ait olduğu o en derinlere bastıramıyorduk. Onu etrafımızdakilerden, kimseyi de ondan saklayamıyorduk. Vücuttan yayılan adrenalinin kokusunu alan bir gece avcısı gibi açlığını çektiğimiz duyguya saldırıya geçiyordu. Şehvete susuyor, asla doymuyordu. Nasıl doysundu? Şehvet sandığı şey koca bir yalanken. Şehvet, çok derinlerde birbirlerini hayvanını görmeyenlerin ulaşamayacağı kadar derinlerde bir kaynaktı. Bir gecede tanıdığın, birkaç bakışta hoşlandığın, birkaç kelimeyle kendisini anlattığın biriyle asla dalamayacağın derinlikteydi. Ona ulaşabilmek için karşındakinin ruhunu gözlerinden görmen gerekirdi. Vücudunda gezinen el arsızca fermuarına ulaştığında düşüncelerinden sıyrıldı deniz. Küçük ama sert bir hareketle tuttu kızın elini ve erkekliğine doğru eğilen bedenini kaldırmak için yukarı çekti. Kız kalktı ama hemen Deniz'in dudaklarına uzandı. Kafasını çekti Deniz. Kızın hamlelerini durdurmak için birkaç kelime söylemek geldi aklına ama kelimeler de işler miydi? Kendi hayvani tarafından ele geçirilmiş bir kadına. Kadın diye düşündü. Bedenini kızdan sıyırırken kadın. Sanki artık bir kadın yoktu bu gezegende. Gözüne değen her kadın orijinalliğinin taklit edile edile silikleştiği, etkisinin yok denecek kadar azaldığı, hissinin kaybolduğu yüce bir varlığın ardından anlatılırken kısa, doyumsuz bir hikaye gibiydi. Ve hepsinin sonu belliydi. Çok beğeniyorum seni dedi kız. Sosyal medyaya yayılan virallerde bu araçlar buraya çekilen, içlerindeki boşluğu bir penisle doldurabileceklerini sanan zavallı kız çocuklarıydı bunlar. Onlar yüzünden Deniz kapanış sonunda aşağı inmez olmuştu. Ama bu sefer kapılarını kilitlemesi, etrafın toplanmasından sonra uyumak için odasına çıktığında karşılaşmıştı bu kızla. Buraya çıkılması bir ilkti. Kızdan bir adım daha uzaklaşıp bizi acıktıran şeyle doyuran şey farklı olabilir. Benden tahrik oluyor olman seni doyurabileceğim anlamına gelmiyor dedi. Kız yine de hamle yapacaktı ama Deniz durdurdu onu. Kendini küçük düşürme derken iyice ciddileşti. Deniz'in ciddiyeti kızın seksi olduğunu sandığı o adi gülümsemeyle nihayet söndürdü. Deniz'in her mimiğinde istenmediğini görünce yıkıldı. Stresle "Gay misin sen?" diye sordu. Deniz kızmak istedi ama kızamadı. Suratına yayılan tebessümün samimiyetinde kızı odadan çıkartırken "Hayır, sadece hiçbir şey hissetmediğim biriyle çiftleşmekten hoşlanmıyorum, o kadar." dedi. Kız "Sohbet edelim o zaman." derken durdu. "Hep izledim seni, çok yalnızsın." dedi. Cilveli bir ısrarla göğüslerini boynuna kadar kaldırmış südinden ve çatalına kadar sergileyen bluzundan belliydi bu kızın ihtiyacı olan ilgiyi zamanında görmediği. Doğru düzgün sevilmediği. Çünkü sevilmemiş bir kadını kıyafetinden anlardınız. Dolgulu südyenden taşan dekoltesi bağırırdı. "Sevilmeye değerim. Bak bana, belki seversin." diye. Daracık, kısacık eteğin içindeki o sıkışmışlığı, köşeye sıkışmış birinin ilgiye açtığının kanıtıydı. Yaptığı abartılı makyajla, üstünde zor tutunduğu topuklu ayakkabılarıyla ve bir insan elini yakışmayacak uzunlukla ya da renkteki o tırnaklarıyla "Yardım edin bana, lütfen sevin beni." diye bağırıyordu aslında. Sevgiye aç hayvanları tarafından parçalanmış ruhları her şeyi yapmaya, her şeyi olmaya, zevk almasa da zevk vermek için aşağılanmaya hazır bedenlerinde kıvranırken insanların anneleri oluyordu bu kızlar. Ve bu lanet sevilmeyen annelerden sevilmeyen çocuklara, sevilmeyen kocalara ve karılara bulaşıyor, anlamını yutuyordu. "Senden dinlemek istediğim hiçbir şey yok." dedi Deniz. İnsanlığa duyduğu kızgınlık sesine yansımıştı. Ama ifade ettiği şeklin henüz farkına bile değilken, henüz kendisiyle yüzleşmemişken bu kızın ne suçu vardı? Kız "Biraz tanısaydık farklı olabilirdi." deyince zoraki gülümsedi Deniz. Başıyla onaylayıp "Evet, keşke bunu üzerime atlamadan önce bir düşünseydin." dedi ve merdivenlerden inerken onu açıkladı. Bir erkek üzerine atlayan kadına onu tanımadan katılıyorsa katıldığı şey o kadın değildir. Mastürbasyon yaparken elleri yerine kullanmak istediği bir vücuttur. Bu nedenle erkekler böyle birlikte oldukları kadınları bir dahaki sefere kadar görmek istemezler. Onlarla herhangi bir şeyi paylaşmak istemezler. Onları sadece bir el gibi kullanmak isterler. Bir erkeği boşaltmaktan çok daha fazlası için doğduğunu düşünüyorum. Ama tabii benim ne düşündüğümün bir önemi yok. Senin kendinle ilgili ne düşündüğünün önemi var. Kelimeleri bittiğinde adımlarını hızlandırıp kızı geride bırakarak kapıya yürüdü Deniz. Ve açtı kapıyı. Kızın yavaş yavaş kendisine gelmesini bekledi. Kız çıkar çıkmaz kapıyı kapattı. Odasına gitmek için yürüdü. Ama her adımda fark etmiş olduğu bir şeyi fark etmesi gereken birine fark ettirmemiş olmanın ağırlığı çöktü adımlarına ve hızla geri döndü. Kapıyı açıp sokağın köşesinde yürüyen kıza "Hey!" dedi. Adını bilmiyordu. Kız durunca "Sana taksi çağıralım." dedi ve fark etti ki yaklaştığı kız ağlıyordu. Yanına gidip sıkı sıkı sarıldı ona. "Sen kendi değerini bilmezsen diğerleri senin değerini nasıl bilecek?" diye mırıldandı. İçi parçalandı. Sokağa doğru geri dönerlerken kızın sırtını sıvazlayıp "Taksi çağırdım sana." dedi yine. Kız, rahatsız etmek istememiştim derken sessiz hıçkırıkları kesti kelimelerini. Deniz bir baba gibi omzunu sıvazlarken adını sordu. Adı Gülçin'di. Anlattı ona. Bak Gülçin, kadınların seçtiği erkekler vardır. Bir de kadınları seçen erkekler. Seçilen erkek için bir takım fiziksel özelliklerin kadında olması yeterliyken, seçen erkek kadının kim olduğuna odaklanır. Yani görür onu. Eğer sen sürekli seçilen erkeklerle birlikte olmak için çaba harcarsan, o zaman asla görülmediğin, fark edilmediğin yıkıcı ilişkilerde kaybolursun. Ama olmuyor. Hayatımın erkeğimi unuttum. Ben gitmezsem kimse gelmiyor, dedi Gülçin. Gerçekten çaresizdi. Varoluşun anlamını kadın ve erkek çiftleşmesine indirgemişti bugünün insanlığı. Kendimizi evrenin merkezine koymaya çalışmamız yetmezmiş gibi, bir de aç hayvanlığımızın arayışını tetikleyen basit çiftleşmelerimizde ilahi aşkla eleştirmeye çalışmamız gerçekten trajikti. Olmuyordu. İnsanlar artık eşleşemiyorlardı. Sen kendine emek verip olabileceğin en tam şeye dönüşmek için yola çıkmadan hayatının o erkeğini asla bulamayacaksın. Çünkü ancak o yolculukta karşılaşabileceksin, dedi Deniz. Anlasın ya da anlamasın, gerçek buydu. Sürekli başkasının eşleriyle eş olmaya çalışan insanların umutsuzluğunun, mutsuzluğunun kaynağıydı bu. Ne oturup beklemek, ne de barlarda ava çıkmak işe yarıyordu. İnsan kendine giden yola çıktığında ancak o yolda karşılaşıyordu diğer yarısıyla. Kızı taksiye bindirip sokağa geri döndüğünde Göksel çıktı odasından. Açılan kapının sesine kalkmış olmalıydı. Bu büyük ahşap kapılar ağırdı. Onu odasına gönderip kendi odasına çıktı. Deniz üşüyordu ama yatağa sırt üstü uzandı. Hissettiği yalnızlığı, üşüyen vücudunun rahatsızlığını sindirmeyi bekledi. Dinmedi. Üşüdükçe büyüdü yalnızlığı. Yorganın içine girdi, kıvrıldı. Türünün tek örneği gibi hissetmenin paylaşılmaz yalnızlığında uykuya dalmak için kendisini zorladı. 20. bölüm. Bir ay sonra Özge. Yüzlerce insanın alkışı kulaklarında yankılanırken içinde bulunduğu gerçeklikten dışarı çıktı Özge'nin bilinci. Yükselip dışarıdan kendisine ve etrafında olanlara baktı. Kendisini alkışlayan binlerce insanın düşüncesinde gezindi. Kurtarıcı bulmuşlardı. Adaletsizliği ve yağmaya karşı kendilerini, haklarını nihayet koruyacak bir kurtarıcıyı, Özge'yi bulmuşlardı. Bulmuşlar mıydı? Prompter'den akan yazıya kaydı gözleri. 5 kez üzerinden geçmişlerdi bu yazının. Halkım diye başlıyordu yazı. Neden başta itiraz etmemişti? Hiçbir şeye itiraz etme demişti Sadık. İtiraz edenlerin çıkabildiği yer değildi bu meydan. Onaylayıp ne olursa olsun sessizce kafa sallayanların, istenileni söyleyen, haykıran, istenilene kızan, istenileni bağrına basan, çıkarılmaya hak kazandığı bir oyun sahnesiydi burası. Sahnenin köşesinden başlaması için kendisine işaret eden ekip başına baktı. Ne kadar da telaşlı, sabırsızdı ve ne kadar da etrafındaki topluma yabancıydı. Amerika'dan gelmiş, kendi gibi işin uzmanı 8 kişiyle birlikte parti başkanlığı için Özge'ye ekip kurmuşlardı. İmkansız demişti Özge kendi kendine. Adı sokakta yaygındı. Halk sahiplenmişti varlığını ama 1.290.000 üyenin vereceği oyun çoğunluğunu alıp nasıl geçecekti partinin başına? Üstelik bu kadar kısa zamanda. Ülkenin en büyük ikinci partisiydi bu. Ama en büyük partinin 9.738.000'lik üye sayısının yanında siyasi partiden çok ortaokul siyaset kulübü gibiydi. Başkanlık seçimlerini kazandı bu parti. Peki nasıl başkan seçilmişti? Aslında bir mucizenin sürekli tekrarlanmaya başlayınca sıradanlaşması gibiydi. Aynı kendisinden önceki başkanın seçildiği gibi gelişmişti her şey. Adamı ülkeye rezil eden bir telefon kaydı bir gecede çıkmıştı. Başkanlık sekreteri olarak çalışan kadınla yaptığı telefon seksinin kaydıydı bu. Rezaletti. Edepsizliğinden değil, bir erkeğin beceriksizce kendini o duruma düşürmüş olabilmesinden de rezildi. Beceriksiz bir adamın sürekli adını söyleyen ve kendisini edepsiz kelimelerle tahrik etmeye çalışan kadına ayak uydurmaya çalışmasının, üreme organlarının adını beceriksizce söyleyerek tahrik olmaya çalışmasının utanç verici ses kaydıydı. 60 yaşında, evli ve torunları olan bir adam için yumurtalıklarından kurşunlanmak gibiydi. Çekip silahı erkekliğinden vursalar, beceriksizce yapılmaya çalışılan telefon seksini başında yaymaktan çok daha merhametli olurlardı. Herkes biraz direneceğini düşünürken, ertesi gün hemen bir kaset daha olduğu konuşulmaya başlanmıştı ve eski başkan bir gecede istifasını verip yok olmuştu. İşte bu sırada mucizeyle seçimlere giden partinin başkanı da Özge olmuştu. Kendi başına gelmese ya da daha önceki başkanın da başına gelmese hayatta gerçek diyemezdi Özge. Gerçek neydi ki? Çoğunluğunun aynı anda algıladığı bir tiyatro belki de. Alkışlar dinerken etrafındaki halkım diye yanıp sönmeye başladı. Halkım. İnsanlık birbirine halk olabilir miydi? Halkım binlerce insana seslenmek için ne ayıp ne çirkin bir kelimeydi. Benim diyen, sahibim diyen, severken ezen bir kelime. Halk birine ait olabilir miydi? Kardeşlerim diye seslendi Özge. Kardeş değil miydik? Yaratıldığımız andan beri. İnsanlık kocaman bir kardeşlikti. Unutmuştuk ama hatırlamalıydık. Zorundaydık. Ümit ediyorum ki, şimdi yüzleriniz gülse de aslında endişe var içinizde dedi Özge. Ekip başı ülkenin dilini bilmiyordu ama yardımcısı biliyordu. Hemen yanına koşup uyardı. Ne oluyor? Dercesine ellerini açıp Özge'ye baktı. Ama Özge akan yazıyı okumayacaktı. İçinde belki birkaç cümle vardı söylemek istediği. Ama prompterden yazıları okuyarak kendisine güvenen insanlara konuşan bir asalak asla olmayacaktı. Bu endişe çok değerli. Çünkü o onlarca yıldır etrafınızdaki adaletsizliğe kafanızı çevirmek zorunda bırakılmış olmanın endişesidir. Etrafınızda sürüp giden yağmanın bugün artık size kadar ulaşmış olmasının endişesidir. Kurtulduğunuzu sandığınız cehaletin burnunuzun dibinde kök saldığını anlamış olmanın endişesidir. Ve çok değerlidir. Çünkü değer verenlerin duygusudur. Endişe. Ama buraya sizin endişelerinizi dindirmek için gelmedim. Size tutamayacağım sözler verip gönüllerinizi rahatlatmak için de buraya gelmedim. Enflasyondan, ekonomiden, gelecekte yapmayı planladığımız bir sürü güzel projeden bahsedecek de değilim. Ve görüyorum ki hepiniz bekleyiştesiniz. Lider bekliyorsunuz. Bir lider çıksın ve taksın bizi peşine, yücelsin yine. Özge kendine odaklanmış binlerce kişiye kafasını iki yana sallayarak kürsüden inerken ne yaptığını anlamayan yabancı danışmanlar telaşla sahne arkasında koşuşturmaya başlamışlardı bile. Ama prompterden başkasının revize ettiği düşünceleri okumak için almamıştı bu riski. Ruhunu koymuştu ortaya. Risklerin en büyüğüydü. Bana bir şans ver demişti hayata. Tekrarlanan bir mucizenin lanetinde doğacağını hesaplamadan. Bu şansın. Ne olursa olsun söylemesi gerekenler vardı. Onları söylemek için buradaydı. Sahnenin ön kısmına doğru yürürken haykırdı. Size haber vermek için geldim. Beklediğiniz o lider gelmeyecek. Halktan yükselen uğultuyu izledi kafasını iki yana sallarken. Çünkü artık liderler devri kapandı. Sahnenin bir ucunda diğer ucuna yürürken yumrukları sıkılıydı. Ayrım sonu.